Ayrım 2. Şeffaf. Stephen King. Sayfa 17. Anderson ilk sayfayı açtı. Burada bir tek cümle vardı. Bu kitabı James Gardner için yazdım. Telefon etmeye çalıştığı adam için. Seks ilişkisi kurduğu 3 erkekten ikincisiydi Jim. Ama artık bunun da önemi yoktu. O günler gerilerde kalmıştı. Anderson içini çekti ve şiirlere bakmadan kitabı tekrar rafa kaldırdı. Bu şiirlerden sadece biri iyiydi. 1972 Mart'ında büyük babası kanserden öldükten bir ay sonra yazdı. Geri kalanlar bir işe yaramazdı. Sıradan bir okuyucu şiirleri okurken kanabilirdi. Çünkü gerçekten yetenekli bir yazardı. Ama aslında yeteneğinin kalbi başka bir konuydu. Hangtown adlı bir kovboy romanını yazdığı zaman tanıdığı bütün yazarlar onunla ilişkilerini kesmişlerdi. Jim dışında. Zaten pusulayı basan da Jim'di. Anderson Haven'a geldikten kısa bir süre sonra Sherry Fenderson'la gevezelikle dolu uzun bir mektup yazmıştı. Ve karşılığında bir posta kartı almıştı. ''Lütfen bana bir daha yazma, ben seni tanımıyorum.'' Bu satırların altında da bir tek S harfi vardı. Anderson verandada oturmuş, bu kart yüzünden ağlarken Jim gelmişti. O gülünç kadının yazdıkları yüzünden neden ağlıyorsun diye sormuştu. Bir yandan halklara güç diye bağırırken, öte yandan bol bol Chanel 5 parfümü süren bir kadının fikrine inanmayı gerçekten istiyor musun? Anderson burnunu çekmişti. Ama o aynı zamanda çok iyi bir şair. Jim sabırsızca elini sallamıştı. Bu onu olgunlaştırmaz ya da ona ezberlettikleri o basma kalıp sözlerini unutmasını sağlamaz. İstediğini yapmayı sürdürmek niyetindeysen kesin kararını ver ve zırlamaktan da vazgeç. Bu kahrolasıca hıçkırıkların midemi bulandırıyor. Bu iğrenç gözyaşların yüzünden neredeyse kusacağım. Sen zayıf bir insan değilsin. Ben zayıf insanları hemen anlarım. Neden başka bir kalıba girmek istiyorsun? Şu ablan yüzünden mi? Neden bu mu? O burada yok. Sen Anne değilsin. İstemiyorsan onu evine de almasın. Artık bana Anne'den söz ederek sızıldanma. Büyü biraz. Durmadan yakınmaktan da vazgeç. Anderson şimdi Jim'e hayretle baktığını anımsıyordu. Jim yaptığın işi ustalıkla başarmakla bildiklerin konusunda zekice davranmak arasında büyük fark vardır demişti. Sherry'e olgunlaşması için biraz zaman tanı, kendine de öyle. Kendi kendini yargılamaktan vazgeç, iç sıkıcı bir şey bu. Sızlanmadı, dinlemek istemiyorum. Bu bir işe yaramayan ahmaklara göre bir şey. Ahmaklıktan kurtul artık. Anderson o zaman Jim'den hem nefret etmiş hem ona sevgi duymuştu. Hem onu tümüyle istemiş hem de sevilecek bir tek yanı bile olmadığını düşünmüştü. İçinden zayıf insanları hemen anladığını mı söylemişti dedi. Ah bilmesi gerekir. Zayıf olan o. Bunu o gün bile anlamıştım. Jim şimdi diye bağırmıştı. Eski bir yayıncıyla yatmak mı istiyorsun yoksa o budalaca posta kartını gözyaşlarıyla ıslatmak mı? Ve Anderson onunla yatmıştı. Aslında bunu isteyip istemediğini bilmiyordu. Şimdi de öyle ama onunla yatmıştı. O sırada ilişkileri sona ermek üzereydi. Jim bu olaydan kısa bir süre sonra evlenmişti. Ama zaten maceraları sona eriyordu. Jim zayıftı. Zayıf ve hilekar. Anderson bu zaten önemli değil diyerek o eski öğüdü yineledi. O madeni unut. Bunu söylemek kolay ama yerine getirmek zordu. O gece pek geç uyuyabildi. Üniversitede yazdığı şiir kitabını eline aldığı zaman eski hayaletler kımıldanmıştı. Ya da buna saçaklarda uluyan ve ağaçların arasında ıslık çalan şiddetli ılık rüzgar neden olmuştu. Tam dalacağı sırada Peter onu uyandırdı. Köpek uykusunda uluyup duruyordu. Korkuya kapılarak telaşla kalktı. Peter her zaman uykusunda gürültü ederdi ama o zamana kadar hiç ulumamıştı. Bu tıpkı kabus gördüğü için çığlıklar atan bir çocuğun sesiyle uyanmaya benziyordu. Oturma odasına giderek Peter'ın yanına diz çöktü. Çırılçıplaktı, sadece ayaklarında çorapları vardı. ''Pete!'' diye mırıldandı. ''Hey Pete, sus bakayım!'' Köpeği okşadı, hayvan titriyordu. Anderson ona dokununca irkilerek uzaklaştı. Aşınmış dişlerini gösterdi. Sonra gözlerini açtı. Hem sağlam olanını hem kataraklısını. Ve kendisine gelir gibi oldu. Hafifçe inleyerek kuyruğunu yere vurdu. Anderson, iyi misin diye sordu. Peter onun elini yaladı. Öyleyse tekrar yat, inlemekten de vazgeç, kafa şişirme. Peter uzanarak gözlerini kapattı. Anderson hala dizüstü duruyor ve ona bakıyordu. Endişeliydi. Rüyasında o nesneyi görüyor diye düşündü. Kafasının mantıklı yanı bu düşünceyi reddetti. Ama aslında bu doğruydu. O da biliyordu bunu. Sonunda yine gidip yattı ve ancak ikiye doğru dalabildi. Ve garip bir rüya gördü. Karanlıkta el yordamıyla yürüyordu rüyasında. Etrafı aramıyor, bir şeyden uzaklaşmaya çalışıyordu. Ormandaydı. Dallar suratına çarpıyor, kollarına batıyordu. Bazen köklere ve devrilmiş ağaçlara takılarak sendeliyordu. Sonra ileride korkunç bir yeşil ışık beliriyordu. Kaleme benzeyen bir tek ışın. Bobby Anderson dişlerinin teker teker döküldüğünü fark ediyordu. Dişleri hiç canı yanmadan çıkıyordu, hepsi de. Alttakilerin bir kısmı dışarıya, bir kısmı da ağzının içine devriliyordu. Dilinin üzerinde ya da altında katı tanecikler gibi duruyorlardı. Üst dişleri ise bluzunun yakasının içine düşüyordu. Bunlardan biri süt yenine takılıyor ve derisine batıyordu. Işık, yeşil ışık, ışık. Bir garipti. Bu acayiplik ışığın gri ve sedefimsi olmasında değildi. Bir gece önceki rüzgarın havayı değiştireceği belli bir şeydi. Ama Anderson daha komodinin üzerindeki saate bakmadan başka bir tuhaflık olduğunu sezdi. Saati iki eliyle tutarak yüzüne yaklaştırdı. Oysa gözleri sağlamdı. Saat öğleden sonra 3'ü gösteriyordu. Evet, geç vakit uyuyabilmişti. Ama ne kadar geç yatarsa yatsın sabahlar her zaman 9'da. En geç 10'da kalkardı. Ama şimdi tam 12 saat uyumuştu ve çok da acıkmıştı. Yine ayaklarında sadece çorapları oturma odasına gitti. Peter yan dönmüş gevşekçe yatıyordu. Ayaklarını açmış, başını arkaya atmıştı. Ağzındaki aşınmış dişleri gözüküyordu. Anderson kesinlikle ölmüş diye düşündü. Peter ölmüş gece. Köpeğine yaklaştı. Hayvanın vücudunun buz gibi, tüylerinin de cansız olacağını sanıyordu. Sonra Peter hafifçe horladı. Anderson büyük bir rahatlık duydu. Köpeğin adını yüksek sesle söyledi. Hayvan sanki fazla uyuduğunu fark etmiş gibi adeta suçlu suçlu irkildi. Anderson herhalde öyle dediği içinden köpekler zamandan iyi anlıyorlar. Peter ayağa kalkarak önce bir ard ayağını giyerdi, sonra da diğerini, etrafına bakındı. Şaşkınlığı adeta gülünçtü, sonra kapıya gitti. Anderson kapıyı açtı. Peter bir an orada durdu. Yağmurdan hoşlanmamıştı. Sonra işini görmek için dışarı çıktı. Anderson oturma odasında ayakta duruyordu. Peter'ın ölmüş olduğuna inanmasına hala şaşıyordu. Son zamanlarda neyim var benim? Hep kasvetli şeyler düşünüyorum. Sonra yiyecek bir şeyler hazırlamak için mutfağa doğru gitti. Ama önce banyoya girdi. Diş macunu sıçramış aynanın önünde durarak yüzüne baktı. 40'ına yaklaşan bir kadındı. Saçları kırlaşmaya başlamıştı. Ama diğer bakımlardan fena sayılmazdı. Fazla içki ve sigara içmiyordu. Yazı yazmadığı zamanlar açık havada dolaşıyordu. İrlandalılara özgü gür siyah saçları biraz fazla uzundu, gözleri grimsi maviydi. Birdenbire ağzını açtı ve bir an sadece pembe diş etlerini göreceğini sandı. Ama dişleri yerli yerindeydi, hepsi de. Dişlerine dokunarak parmaklarının bunların gerçek olduğunu kafasına kanıtlamalarını sağladı. Ama bir şey uygunsuzdu. Ah, olamaz, daha bir hafta vardı. Aslında bu da endişelenecek bir şey değildi. Adet bazen erken oluyor, bazen de gecikebiliyordu. Duş yaptıktan sonra pamuklu bir külot giydi. O sırada gördüğü kabusun etkisinden tümüyle kurtulmuştu. Kendine kahvaltı hazırlamak için mutfağa geçti. Anderson kazıyor. Ondan sonraki 3 gün yağmur durmadan yağdı. Anderson evde huzursuzca dolaştı. Peter'la kamyonete binerek ihtiyacı olmamasına rağmen yiyecek almak için Augusta'ya gitti. Bira içti, evde bazı şeyleri tamir ederken Beach Boys'un eski şarkılarını dinledi. İşin kötüsü evde öyle tamir gerektirecek fazla bir şey yoktu. 3. gün yazı makinesinin etrafında dolaşmaya başladı. Belki yeni kitaba başlamam iyi olur diye düşünüyordu. Konuyu tasarlamıştı ama yazmaya henüz hazır olmadığını biliyordu. Gel gelelim huzursuzluktan kurtulamıyordu bir türlü. İşaretler ortadaydı. Kitaplara, müziğe, kendine karşı sabırsızlık duyuyordu. Zaman zaman dalıp gidiyordu, sonra yazı makinesine bakıyor ve onu uyandırmak istiyordu. Peter da huzursuz gibiydi. Dışarı çıkmak için kapıyı tırmalıyor ama 5 dakika sonra geri dönüyordu. Evde dolaşıyor, yatıyor, arkasından tekrar kalkıyordu. Anderson barometre düştü diye düşünüyordu, hepsi bu. İkimizi de huzursuzlaştırıyor, aksileştiriyor. Ve o kahrolasıca kanama, her zamankinin tersine bir türlü hafiflemiyordu. 3. yağmurlu gün öğleden sonra üniversitenin İngilizce bölümüne telefon etti. Jim 8 yıldan beri üniversitede ders vermiyordu ama orada hala arkadaşları vardı. Onlarla bağlantısını da sürdürüyordu. Büroda çalışan Muriel genellikle onun nerede olduğunu bilirdi. Muriel'in her zaman olduğu gibi Jim'in programı konusunda bilgisi vardı. 24 Haziran'dayız değil mi? Jim bu gece Fall River'da şiir okuyacak. 2 gecede Boston'da. Onun arkasından da Providence ve New Haven'da konferans verecek. Bu programa New England Şiir Kervanı adı verilmiş. Demek Jim dönecek ne zaman? Muriel, onun ne zaman döneceğini bilmiyorum Bobby dedi. Jim'i tanırsın. Son konferansı 30 Haziran'da. Ancak bu kadarını kesinlikle söyleyebilirim. Anderson Muriel'e teşekkür ederek telefonu kapattı. Telefona bakarken gözlerinin önünde kadının hayali belirdi. O da İrlandalıydı ama kızıl saçlıydı. Gözleri yeşil, yüzü yuvarlak, göğüsleri de iriydi. Jim'le ilişkisi oldu mu acaba? Herhalde olmuştur. Anderson hafif bir kıskançlık duydu ama fazla değil. İyi bir kadındı Muriel. Onunla konuşmak bile Anderson'ı rahatlatmıştı. Muriel onun kim olduğunu biliyor, Anderson'ı gerçek bir insan olarak düşünüyordu. Augusta'da bir dükkanda tezgahın öbür tarafında duran bir müşteri gibi değil. Anderson yalnızlıktan hoşlanıyor ama bir rahibe gibi yaşamak da istemiyordu. Bazen böyle bir telefon konuşması bile farkında olmadığı o ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi neden Jim'le konuşmak istediğini anladığını sanıyordu. Muriel'le yaptığı konuşma hiç olmazsa bunu sağlamıştı. Ormandaki o nesneyi unutmamıştı. O nesnenin gizli bir tabut olduğu fikri de iyice kesinleşmişti. Anderson'ın huzursuzluğunun nedeni yazmak istemesi değildi, kazmak istiyordu o. Ama bu işi yalnız başına yapmak hoşuna gitmeyecekti. Doğuya bakan pencerenin önündeki salıncaklı sandalyesine yerleşerek ''Ama galiba bu işi yalnız başıma yapmak zorunda kalacağım, Pete'' dedi. Peter bir an ona baktı, sanki ''Nasıl istersen bebeğim'' der gibi. Anderson birdenbire öne doğru eğildi, gözlerini köpeğe dikmiş, hayvanı dikkatle süzüyordu. Peter da ona neşeyle bakarak kuyruğunu yere vurdu. Anderson'a bir an Peter'da bir başkalık varmış gibi gelmişti. Fark etmesi gereken çok belirgin bir şey. Ama bunun ne olduğunu anlayamadı. Arkasına yaslanarak elindeki Vahşi Batı ile ilgili kitabı açtı, okumaya başladı. Zaman zaman yakındaki not defterine bir şeyler karalıyordu. Dışarıda yağmur hala yağıyordu. Ertesi gün hava açık, berrak ve kusursuzdu. Her şey insana posta kartlarındaki yaz manzaralarını hatırlatıyordu. Hafif bir rüzgar olduğu için de böcekler insana yaklaşamıyorlardı. Anderson saat 10'a kadar evde bazı işlerle ilgilendi, oraya gidip o nesneyi kazma isteğinin gitgide arttığının farkındaydı. Bu isteği baskı altında tutmaya çalıştığının da. Kahvaltıda pek çok şey yedi. Peter'ın mamasına çırpılmış bir yumurta kattı. Peter'ın iştahı her zamankinden açıktı. Bunu yağmurun dinmiş olmasına bağladı. Bulaşıkları yıkadıktan sonra başına hasırdan yapılmış eski bir kovboy şapkasını geçirerek dışarı çıktı. Bir saat kadar bahçeyle ilgilendi. Yağmur hiçbir şeye zarar vermemişti. Tersine bezelyeler olmaya başlamıştı. Mısırlar boy atıyordu. Anderson saat 11'de bahçeyle ilgilenmeyi bıraktı. Evin arka tarafındaki küçük kulübeye giderek kürek ve bel aldı. Bir an durdu. Sonra bir de domuz tırnağı seçti. Kulübeden çıkarken geri döndü. Araç gereç kutusunu açarak bir tornavida ve İngiliz anahtarı buldu. Yaşlı köpek her zaman olduğu gibi onunla birlikte gelmeye kalktı ama Anderson bu kez "Olmaz Peter" diyerek geriye evi işaret etti. Hayvan üzgün üzgün durdu, inledi ve usulca ona doğru bir adım attı. "Olmaz Peter!" Köpek boyun eğerek geri döndü. Başı eğilmiş, kuyruğu keyifsizce sarkmıştı. Anderson onun böyle gitmesine üzüldü. Ama Peter geçen sefer topraktaki o madene kötü bir tepki göstermişti. Bir an orada durarak Peter'ın basamaklardan çıkmasını ve burnuyla arka kapıyı açarak içeri girmesini seyretti. Onda bir değişiklik vardı diye düşünüyordu. Bir değişiklik var, nedir bu? Bunu bilemiyordu ama bir an gördüğü kabusu hatırlar gibi oldu. O zehir yeşili ışını ve dişlerinin hiç acı vermeden etlerinden sökülüvermelerini. Sonra onu unuttu ve o garip nesnenin gömülü olduğu yere doğru yürümeye başladı. Yarı sersem halde çabalayan kadının aklını başına Peter getirdi. Öğleden sonra 3'te ve Anderson iki şeyi fark etti. Çok acıkmıştı ve bitkin haldeydi. Peter uluyordu. Köpeğin sesi tüylerinin diken diken olmasına yol açtı. Elindeki küreyi atarak topraktaki şeyden geri geri uzaklaştı. Bu nesne ne bir levhaydı ne de bir sandık. O Anderson'ın anlayabileceği bir şey değildi. Bütün bildiği garip bir biçimde kafasının durmuş olduğuydu. Bu da hoşuna gitmiyordu. Bu kez sadece zamanın geçtiğini unutmakla kalmamış, kendini de kaybetmişti. Biri kafasına yerleşmiş ve onu sürmeye başlamıştı sanki, bir arabayı sürer gibi. Peter uludu, burnunu havaya dikmiş, uzun uzun acı acı uluyordu. Sesi insanın kanını donduruyordu. Anderson, "Sus artık Peter!" diye bağırdı ve neyse ki köpek bu emre uydu. Yoksa Anderson dayanamayacak, dönüp kaçacaktı. Onun yerine kendini toplamak için savaştı ve başardı da geriye doğru bir adım attı. Bir şey sırtını hafifçe vurunca da haykırdı. Peter o zaman tekrar uludu kısaca, sonra da sustu. Anderson kendisine çarpan şeyi yakalamaya çalıştı. Bunun onu ne sandığını bilemedi ama daha o nesneye dokunmadan her şeyi anladı. Bir an durup arkasındaki bluzu çıkardığını ve dala astığını hayal meyal anımsamıştı. Arkasına çarpan bluzuydu. Bluzunu alıp giydi, düğmeleri önce yanlış ilikledi, sonra açıp yeniden düğmeledi. Bir yandan da kazdığı yere bakıyordu. 4,5 saat süren kazıyla ilgili anıları da yine belirsiz ve kopuk kopuktu. Ama şimdi yaptığı işe bakarken hayretle birlikte korku duydu ve gitgide artan bir heyecan. O nesne neyse çok büyüktü. Büyük değil, dev gibi. Bel, kürek ve domuz tırnağı topraktaki 4,5 metrelik hendekte aralıklarla duruyorlardı. Anderson kara toprakları ve kaya parçalarını da yine düzgün aralıklarla yığmıştı. Hendek ayağının 7 santim kalınlığındaki madene takıldığı noktada 120 santim derinliğindeydi ve buradan dev bir cismin ön ucu uzanıyordu. Gri maden bir cisim. Koluyla alnındaki terleri silerek bir yazarın bunu daha iyi tarif etmesi gerekirdi diye düşündü. Ama artık madenin çelik olduğundan pek emin değildi. Daha ender görülen bir alaşım olduğunu sanıyordu. Belki berilyumdu, belki de magnezyum. Ama bu cismin ne olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Bluzunun eteklerini blue jean'in içine sokarken ani bir sancıyla sarsıldı. Kanama da artmıştı yine. Bir an korktu, gerçekten korktu. Sonra da kendi kendine aptallık etme dedi. Birdenbire sersemleşti ve güçlü kuvvetli 4 erkeğin gururlanacağı bir işi başardı. Tabii böyle olur. Ah, tam bir şair gibi düşünüyorsun Bobby. Sert bir tavırla güldü. Sonra yamaca tırmanacağı yerde çukurdaki şeye doğru gitti. Bu nesne onu çekiyordu. Peter uludu. Anderson'ın tüyleri yine diken diken oldu. ''Peter, lütfen susar mısın?'' Aslında köpeğine pek bağırmazdı. Yani öfkeyle avaz avaz. Ama bu lanet olasıca sokak köpeği canını sıkıyordu. Anderson bulduğu nesnenin yanında dururken Peter'ı unuttu ve sadece şaşkın şaşkın o cisme baktı. Birkaç dakika sonra da uzanarak madeni tuttu ve yine o tuhaf titreşimi hissetti. Bu kez bunu içindeki büyük makinelerin çalıştığı bir tekneye dokunmaya benzetti. Maden çok düzgündü, adeta yağlıymış gibi, insana yağ eline bulaşacakmış gibi geliyordu. Yumruğunu sıkarak eklemlerini madene vurdu. Boğuk bir ses duyuldu. Kalın maun tahtaya vurulduğu zaman çıkan sese benziyordu. Yine bir an durdu. Sonra arka cebinden tornavidayı çıkardı. Kararsızca durakladı. Sonra tornavidanın ucunu madene sürdü. Nedense kendini garip bir biçimde suçlu gibi hissediyordu. Bir vahşi gibi. Ama tornavida madeni çizmedi bile. Anderson'a gözleri iki şeyi açıkladı. Tabii gözleri yanılıyor olabilirdi, o da başka. Ama madenin ucu toprağa gömülü kısmından daha inceymiş gibi gözüküyordu. Yani bu kenardan sonra gitgide kalınlaşıyordu ve kenar hafifçe kavisliydi. Bu iki şey insanın aklına heyecan verici, gülünç, korkutucu olamayacak bir şeyi getiriyordu. Ve bu fikrin delici bir mantığı da vardı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.